Ayrım 23.
Gerek padişaha ve hükümete, gerekse dış aleme, Anadolu'da bir halk hareketiyle karşılaşıldığı kanısını vermek gerekiyordu. Ordu ancak bu hareketi destekleyen bir kurum olarak geri planda görünmeliydi. Halkın seçtiği lider olmak, Mustafa Kemal Paşa'nın işini ayrıca kolaylaştıracaktı. Bu durum ona askeri şefler karşısında bir teminat olacaktı. Halk ve orduyu böylece dengeli iki kuvvet olarak yan yana tutabilirdi. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, sivil kuvvetlere birçok hususu orduyu göstererek kabul ettirmiş, buna karşılık bazı ahvalde sivil otoritenin ağırlığını askeri şeflere hissettirmekten geri kalmamıştır. Belli başlı kumandanları Büyük Millet Meclisi'ne mebus olarak sokması, kumandanları tatmin etmekten çok bu sebebe dayanmaktadır. İki meşrutiyet denemesi, Osmanlı devlet düzenine halkın idareye katılması fikrini getirmiş bulunuyordu. Bu itibarla Mustafa Kemal Paşa'nın ihtilal planında halkı hesaba katması henüz tazeliğini ve heyecanını muhafaza eden bir siyasi düşünce tarzıydı. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğini yapacağı hareket bu suretle ikinci meşrutiyetten daha ileri bir anlam kazanmış olacaktı. Dipnot, Cumhuriyet fikri daha çok sonra ortaya atılacaktır. İyi bir tesadüf eseri Osmanlı Mebusları Meclisi çoktan feshedilmişti. Bir tarafta seçilmiş bir meclis bulunmadığından halka başka bir meclisi kabul ettirmeye çalışmanın güçlüğü veya garabeti söz konusu olamazdı. Halkta ihtilal fikri yoktur. Fakat ikinci meşrutiyetten bu yana halk siyasi faaliyeti, dernek kurmayı az çok öğrenmişti. Padişaha ve hükümete karşı bir harekete düşünmeksizin sırf dış tehlikelerden korunmak amacıyla yer yer bazı teşekküller doğmuştu. Yarı siyasi hüviyette olan ve siyaseti reddeden bu teşekküllerde hiç değilse padişah ve hükümetten ümidi kesmiş olmanın psikolojisi hakimdi. Bu hal bir dereceye kadar devleti yok kabul etmek anlamına geliyordu. Mustafa Kemal Paşa Anadolu ihtilalini halka mal etmek ve bunu bir halk hareketi olarak göstermek isterken bütün bu gerçekleri sezmiş ve işe nereden başlayacağını hatasız tayin etmişti. Durumunu açıkça belli ettikten sonra orduda kalamayacağını, er veya geç rütbe ve mevkiini terk etmek zorunda bırakılacağını da şüphesiz biliyordu. Henüz İstanbul'a geri çağrılacağından haberdar değilken 1 Haziran 1919'da halk teşekkürlerinin durumunu tespit etmeye başladı. Müfettişlik bölgesindeki valiliklerden ve mutasarrıflıklardan Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti hakkında bilgi istedi. Cemiyetin nerelerde teşkilat kurduğunu, belli başlı kurucularının ve temsilcilerinin kimler olduğunu, birbiriyle irtibatlarını, başka cemiyetler bulunup bulunmadığını mülki amirlerden 1 Haziran tarihli telgrafla soruyordu. Trabzon Adem-i Merkeziyet Cemiyeti içinde aynı gün Trabzon valisine bir telgraf çekmişti. Halk bir hareketin yaratıcısı ve sahibi olacaksa bu hareketin bir teşkilata bağlanması şarttı. Bunun için doğu vilayetlerini temsil eder görünen mevcut teşkilatın halka ne dereceye kadar indiğini ve gücünün ne ölçüde olduğunu bilmek gerekti. Mustafa Kemal Paşa bu bakımdan müdafaa hukuk teşekküllerine önemli eğilmişti. Kendi bölgesindeki teşkilatla ilgilenirken uzak yerlerin teşkilatından vekaletname almaya çalışıyordu. Halkın vekili olarak hareket etmeye verdiği önemi anlamak için 18 Haziran 1919'da Edirne'deki 1. Kolordu kumandanına gönderdiği telgrafın aşağıdaki cümlelerine bakmak yeter. Ben İstanbul'da iken Trakya Cemiyeti üyesiyle fikir alışverişinde bulunmuştum. Şimdi zamanı geldi. İcap edenlerle gizlice görüşerek derhal teşkilat kurulmasını ve kıymetli iki kişinin delege olarak ve fakat gizli hüviyetle Samsun'a vapurla veya trenle yola çıkarılmasını ve onlar gelinceye kadar da Edirne vilayetinin vekil ve savunucusu olmak üzere Anadolu'da beni vekil ettiklerine dair imzaları altında bir belgenin yüce imzanızla ve şifreli telgrafla bildirilmesini rica ederim. Dipnot, Nutuk, Cilt 3, Vesika 19. Mustafa Kemal Paşa, ihtilal planını hazırladığı 1919 Haziran'ında planın temel unsurunu her vesileyle açıkça belirtmiştir. Milletin istiklalini gene milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Dipnot, 22 Haziran tarihli Amasya tamiminden. Milletle birlikte fedakar bir şekilde çalışacağım. Dipnot, 1. Kolordu kumandanına yazdığı 18 Haziran tarihli telgraftan. Sine-i milletten ayrılmayacağım. Dipnot, İstanbul'da bazı kimselere gönderdiği 21 Haziran tarihli mektuptan. İhtilal planı ve metot. Mustafa Kemal Paşa'nın ihtilal planını 4 noktada özetlemek mümkündür. Şöyle ki, 1. Anadolu'nun İstanbul ile olan fikri ve idari bağlarını kopararak Anadolu'yu İstanbul'dan ayırmak. 2. milli istiklali kurtarmak parolası ile Anadolu halkını bir teşkilat etrafında birleştirerek ihtilal atmosferine sokmak. 3. İhtilal için ordunun desteğini sağlamak. 4. Anadolu'daki mülki idareyi valiler ve mutasarrıflar eliyle ihtilal idaresine bağlamak. Türkiye'nin o günkü şartları içinde ne bu plan açıkça ortaya konulabilir ve ne de gelişigüzel ihtilalden söz edilebilirdi. İşin başında olanlar bile Mustafa Kemal Paşa'nın memleketi ihtilale sürüklediğini kesinlikle bilmemeliydiler. Bunun içindir ki Mustafa Kemal Paşa daima milli istiklali, vatanı ve padişahı kurtarmaktan söz etmiş, padişaha karşı yapılan herhangi bir hareketi padişahı kurtarmak gerekçesine dayamıştır. İhtilal kelimesini telaffuz etmekten dikkatle kaçınması zamanın gerçeklerinin gereği olduğu kadar onun ihtilal kavramına verdiği önemden de gelir. Nitekim zaferden sonra bile yaptığı işi ihtilal olarak adlandırmaktan kaçındığını ve isyan deyimini tercih ettiğini görmekteyiz. 1919-1926 yıllarındaki icraatının muhasebesini yaptığı nutukta Osmanlı Devleti'nin onun istiklalinin, padişahın, halifenin, hükümetin hiçbir anlamı kalmadığı inancına vardığını belirttikten sonra şöyle demektedir. Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesini isyan etmek ve bütün milleti ve orduyu isyan ettirmek lazım geliyordu. Mustafa Kemal Paşa da ihtilal kelimesinin kamuoyunda korkunç ve tehlikeli bir etki yapacağı endişesi sezilmektedir. Öyle sanıyoruz ki Fransız ihtilalinin Türk düşüncesindeki şekli ve henüz niteliği iyice anlaşılmamış olan Rus ihtilali sebebiyle Mustafa Kemal Paşa istiklal mücadelesi anlamı vererek ihtilalden ancak ilk defa söz etmiştir. 29 Mayıs 1919 günlü bir telgrafında Kazım Karabekir Paşa'ya şöyle diyordu. Fakat bu kuvvetlerin içerilere sarkmasına yani memleketimizi gerçekten istila eylemesine karşı tabi olarak halk ve asker tek vücut olarak silahla bağımsızlığı korumaya uğraşacaktır. Bu ihtilallerle beraber. Erzurum Kongresi'nin açış nutkunda da ihtilal kelimesini aynı anlamda kullanarak Mısır, Hindistan, Afganistan, Suriye, Irak gibi Müslüman memleketlerin o günkü durumlarını tasvir ederken bu memleketlerde milli istiklal için ihtilaller olduğunu ifade etmiştir. Fakat bu nutkun Rusya'ya ait kısmında ihtilal kelimesini kullanmamıştır. Dipnot: 1927 yılında Anadolu ihtilalini isyan olarak vasıflandıran Mustafa Kemal Paşa'nın ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1931 kongresinden sonra yeni düzeni getiren harekete gerçek adını koymak istediği görülmektedir. Çünkü o tarihte muhaliflerini kesin olarak tasfiye etmiş, istediği başlıca reformları yapmış. Serbest fırkayı kapatmış, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmiş, partisine yeni bir şekil vermiştir. CHP'nin bu kongresinde 6 umde programı alınmış, İttihat ve Terakki devrinden kalma Türk ocaklarının fesine karar verilerek halk evlerinin açılması kararlaştırılmıştır. Artık belirli bir tehlike yoktur ve rejim oturmuştur. Türk gençliğine ihtilal hukukunun tarihini okutmak istemektedir. İhtilal arkadaşı Mahmut Esat Bozkurt'a bu görevi verir. 1934 yılı başında İstanbul Üniversitesi'nde verdiği ilk derse Mahmut Esat şöyle başlar. Her şeyden önce Acun'un Türk soyundan olan en büyük şefini, Gazi Mustafa Kemal Hazretlerini ve onun yüksek şahsiyetinde Türk ihtilalini sonsuz saygılarımla selamlarım. Nutuk'ta kendi durumunu tayin ederken asi bir general diyen Mustafa Kemal Paşa, 1931 yılından sonra artık bir ihtilal şefi olduğunu kabullenerek yaptığı ihtilalin okullarda okutulması, ihtilal üzerinde kitap yazılması zamanının geldiğine inanmaktadır. Mahmut Esat Bozkurt derslerinde Türk ihtilali ve Atatürk ihtilali deyimlerini eş anlamda kullanmış ve şefinin verdiği ödevi yerine getirmiştir. Mustafa Kemal Paşa ihtilalin şartlarının ne dereceye kadar hazır olduğunu düşünürken durumu şöyle mütalaa ediyordu. Millet ve ordu padişah ve halifenin hıynetinden haberdar değil. Asırların kökleştirdiği dini ve ananevi bir bağ ile padişaha karşı itaatkar ve sadık. Millet ve orduyu kurtuluş için bir fikir etrafında toplamak gerekiyor. Fakat millet ve ordu asırların verdiği alışkanlıkla kendisinden evvel hilafetin ve saltanatın kurtuluşunu düşünüyor. Padişahsız ve halifesiz bir kurtuluşun manasını anlamak alışkanlığında değil. Başka türlü fikir ve karar sahipleri milletin ve ordunun nazarında derhal dinsiz, vatansız, hain olur. Dipnot, Nutuk, Cilt 1, Sahife 10-11. Halkı ve orduyu ihtilale sürükleyebilmek için Mustafa Kemal Paşa'nın elinde 3 önemli koz vardı. A. İzmir'in işgali, B. Hükümetin zaafı, C. Taşıdığı sıfat ve selahiyetler. İtilaf devletlerinin Türkiye üzerindeki emelleri ve Mondros mütarekesi gereğince bazı yerlerin işgali, Anadolu'nun birçok bölgelerinde halkı endişeye sevk etmişti. Fakat İzmir'in işgali o güne kadar sezilmemiş olan büyük tehlikeyi meydana çıkarmıştır. O halde İzmir'in başına gelen felaket her yerde beklenebilirdi. İzmir'in işgaliyle yaratılan heyecanı besleyerek bütün yurda yaymak ve devamlı kılmak gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa bunu büyük bir koz olarak kullanacaktı. İzmir'in işgali üzerine hükümet istifa etmiş fakat padişah yeni hükümeti kurmaya yine Ferit Paşa'yı memur etmişti. Halk damat Ferit Paşa'yı tanımıyordu. Bir vatan parçasının küçük bir devlet tarafından böyle kolayca işgaline seyirci kalan, üstelik halka sükunet tavsiye eden bir hükümeti halkın gözünden düşürmek güç olmayacaktı. Esasen 6 aydan beri İtilaf devletlerinin işgali ve kontrolü altında bulunan İstanbul'da hükümet edilemezdi. Padişah da aynı sebeple hür ve serbest değildi. Bu görüşü ileri sürerek milletin İstanbul'a karşı ümidini ve güvenini kırmak, ihtilal için Mustafa Kemal Paşa'nın elinde kuvvetli bir kozdu. Bu kozu devamlı olarak kullanabilirdi. Mustafa Kemal Paşa, Yaveri Hazreti Şehriyari idi. Bu saygıdeğer sıfatı ilaveten ordu müfettişi ünvanını taşıyordu. Samsun'dan itibaren Anadolu'daki mülki ve askeri makamlara yazdığı telgraflarda, tamimlerde imzasının üstüne her iki sıfatını da kaydetmeyi ihmal etmeyecekti. Ordu müfettişi ve padişahın yaveri olarak tanınmak ve güven kazanmak zorundaydı. İlk etkiyi yaptıktan sonra bu sıfatları kaybetse bile gerisi nasıl olsa gelirdi. Mustafa Kemal Paşa bu üçüncü kozu da en geniş anlamıyla faydalı bir şekilde kullanmasını bildi. İyi bir tesadüf eseri bütün Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa'dan kıdemli kumandan yoktu. Yalnız Konya'da bulunan Yıldırım Kıtaatı müfettişi Mersinli Cemal Paşa daha kıdemliydi. Fakat kısa bir zaman sonra İstanbul'a gitti ve Harbiye Nazırı oldu. Dipnot: Mustafa Kemal Paşa ihtilal muvaffak oluncaya kadar bu avantajlı pozisyonunu kaybetmemek için bütün gayretini sarf etmiştir. Nitekim Harbiye Nazırı birçok erkan ve umeranın açıkta olduğunu ileri sürerek kol ordulara Mirliva, Ferik ve daha yukarı rütbedeki erkanın tayini hususunda fikrini sorunca Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa reddedecek ve kol ordu ve fırkaların asıl muhtaç olduğu küçük rütbeli erkan-ı harp ve saf zabitanı ile İstanbul'a yığılmış olan hekimlerdir, Anadolu'yu onları gönder diyecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın ihtilalde kullandığı metot, uygulanmasını bir takım safhalara ayırmak, olayların gelişmesinden faydalanarak kamuoyu hazırlamak ve kademe kademe yürüyerek hedefe ulaşmaya çalışmaktır. Düşüncelerini ve tasarladığı planı uygulamak için ihtilalin her safhasını vakit geldikçe ortaya koyacaktı. Bu metot, olayları zorlamak fakat başarıyı da tamamen tesadüflere bırakmamak demekti. Mustafa Kemal Paşa, yukarıda da belirttiğimiz gibi, ihtilal hareketini halka mal etmek ve ihtilali bir halk hareketi olarak göstermek istiyordu. Fakat başarıya ulaşmak için ordunun desteğine ihtiyacı vardır. Bunun için ihtilal teşebbüsünün başlangıç noktasını ordu ile temasa geçmekte bulmuştu. Kendi deyimi ile ilk olmak üzere bütün ordu ile temasa gelmek lazımdı. Dipnot, Nutuk, sayfa 16. 21 Mayıs'tan itibaren Mustafa Kemal Paşa, kol ordu kumandanları ile temas kurmaya başladı. Kol ordu kumandanları ile Mustafa Kemal Paşa arasında cereyan eden telgraf yazışmaları şu maksatları hedef gidiyordu. A. Birliklerin yerlerini ve güçlerini tespit ederek ihtilal ve savunma bakımından lüzumlu saydığı intikalleri ve takviyeleri yaptırmak. B. Değişik yönlerden gelmesi muhtemel düşman işgal ve saldırılarına karşı alınması gerekli askeri tedbirleri kumandanlara telkin etmek. C. Kumandanları milis teşkilatı yapmaya teşvik etmek. D. Kumandanları bir milli teşkilat fikrine hazırlamak. E. İhtilal fikrinin telkinlerini yapmak. Mustafa Kemal Paşa'nın telgraflarında bütün bu hususların ölçülü bir şekilde ifade edildiği dikkati çekmektedir. Telgraflarda askerce yazılmış emir niteliğinde sert cümlelere rastlanmıyor. Her fikir genel olarak temenni, tavsiye üslubu ile söylenmiş. Kumandanlara değer verildiği fikirlerinin sorulduğu, dostça, arkadaşça davranıldığı kanaati, Mustafa Kemal Paşa karargahından çıkan yazıların hakim havasıdır. Heyeti temsili reisi oluncaya kadar Mustafa Kemal Paşa bu üsluba riayet etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, ihtilal fikrini kol ordu kumandanlarına ilk defa şu cümle ile ima etmiştir. Milletin esaretten kurtulması, hakim ve bağımsız olarak topraklarımızda yaşayabilmesi, ancak azimkar ve namuslu ellerin milleti kısa ve doğru yoldan bağımsızlığa ve hakkını savunmaya yöneltmesiyle mümkün olacaktır. Dipnot 15. Kolordu Kumandanlığı'na yazılan 35-1919 tarihli telgraftan. Adeta mahsur bir kaleye benzeyen Bağbali'de, itilaf temsilcilerinin esiriymişçesine milleti idareye uğraşan hükümet merkezimizin bu gibi hususlarda hiçbir şey diyemeyeceğini, yapamayacağını bugünkü örnekler ile takdir edebiliriz. Milli teşkilat yapmak lüzumu ise kolordulara yazılan bir telgrafta şu şekilde ifadesini bulmuştur. Mülkiye memurlarının güvene layık kişileri ile el ele vererek bağımsızlığımızın savunulması için gerekli teşkilatın kurulmasını gayet tabii gizli zorunlu sayıyorum. Bu husus ihtisası nedeniyle biz askerlerin kendisine düşüyor. Telgraf metinleri arasına yerleştirilen bu üç cümle Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde başlayacak Büyük Anadolu İhtilali'ni kolordu kumandanlarını ihsas eden ilk formüllerdir. Mustafa Kemal Paşa 21-30 Mayıs'ta yazışmada bulunduğu kumandanlara muhtelif vesileler ile halk ve ordu işbirliğine dayanan bir hareketin telkinlerini yapmıştır. Bunu bazen lüzumlu teşkilat, bazen vatan ordusu veya gerilla diye ifade etmiştir. Mustafa Kemal Paşa çok defa olmasını istediği şeyi kumandanlara olmuş gibi göstermeye dikkat etmiştir. Mesela 18 Haziran 1919 günü Edirne'de 1. Kolordu kumandanına yazdığı telgrafta tekmil Anadolu ahalisinin milli istiklali kurtarmak için baştan aşağı bir vücut haline getirildiğini, istisnasız bütün kumanda heyetleri ve subaylar ile ortak bir karara vardıklarını, vali ve mutasarrıfların hemen tamamının milli harekete katıldığını, Kürtlerin de Türklerle birleştiğini kesin ifadelerle söylemektedir. Şüphesiz bu taktik ihtilalin bir gereğiydi. Dipnot: Mustafa Kemal Paşa, Kürt meselesine büyük önem vermiş, Samsun'da, Amasya'da bulunduğu sıralarda Kürtçülük teşebbüslerinin önlenmesi için bir hayli uğraşmıştır. Genelkurmay'a yazdığı istihbarat raporlarında 15. ve 13. Kolordu kumandanları ile yaptığı yazışmalarda Kürtçülük konusuna geniş yer verdiği dikkati çekmektedir. 1. Kolordu kumandanına Kürtler de Türkler ile birleşti derken o zamanın en büyük endişelerinden birinin Kürtlerin İngiliz propaganda ve tahriklerine aldanarak Türk milli hareketine tehlike teşkil edecek bir tutum takip etmesi ihtimalinin kalmadığı telkinini yapmak istemiştir. İhtilalin açıklanması. Mustafa Kemal Paşa ihtilal hazırlığı yapabilmek için geniş bir zamana sahip olacağını sanıyordu. Samsun'a gelişinden sonra meşgul olduğu konular bu kanıyı vermektedir. Bir taraftan resmi görevinin gereğini yaparken bir taraftan da halk teşekkülleri ve ordu ile temas kurmaya çalışıyordu. Haziran'ın ilk haftası sonuna kadar Samsun olayları, asayiş konusu ve daha geniş anlamıyla kendisine verilen talimatın yüklediği görevler çalışmalarının ağırlık noktasını teşkil eder. Bundan anlaşılıyor ki uzun bir süre hükümetin dikkatini çekmeden hem resmi görevini hem de ihtilal hazırlığını rahat rahat tamamlamak imkanını bulacağını ummuştur. Fakat 8 Haziran'da Harbiye Nezareti tarafından İstanbul'a dönmesi bildirilince durum birdenbire değişmiş oluyordu. Bugünden sonra ordu müfettişliği sıfatının tehlikeye düştüğünü ve ihtilal hazırlığını tamamlamak için önünde pek az zaman olduğunu anladı. Bu sebeple 8 Haziran'dan sonra acele ettiği görülmektedir. Hükümetin davetini reddederek şahsen güç durumda kalacağına göre teşebbüsünü şahsi olmaktan çıkarıp millete ve orduya mal etmek gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa hükümetin davetine açıkça red cevabı vermeyerek işi safsaklamaya gayret ederken Havza'da emniyette olmadığını da hissetmiş ve karargahını Amasya'ya nakletmişti. Amasya'da ihtilalin esaslarını tespit ederek ilgililere duyurmak üzere bir tamim hazırlamaya koyuldu. Bütün müdafaa-i hukuk teşekküllerini ve dolayısıyla halkı temsil edecek umumi bir kongre toplamaya karar vermişti. Kongrenin toplanacağı en uygun yer Anadolu'nun her bakımından en güvenli yeri sayılan Sivas olmalıydı. Sivas, ulaştırma imkanları bakımından Doğu Anadolu ile Batı Anadolu arasında olduğu gibi Kuzey ve Güney Anadolu arasında da en elverişli merkezdi. Yabancı kuvvetlerin Sivas'a müessir olma imkanları başka yerlere nazaran daha azdı. Bu inanca vardıktan sonra kongre hazırlığının yapılmasını her tarafta tamim etmek sırası gelmişti. 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet Paşa, Canik, Samsun Mutasarrıfı Hamit Bey ve karargahı Erkan'ı ile Amasya'da toplandılar. Bu toplantıya katılanlar ihtilal komitesini teşkil ediyordu. Fakat komitenin başka üyeleri de vardı. Yalnız orada hazır bulunmuyorlardı. Onlarla da telgrafla görüşerek kararlaştırılmak üzere olan esaslar hakkında fikirleri alındı. Amasya'da bulunmayan ihtilal komitesi üyeleri, başta 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa olmak üzere Konya'daki Yıldırım Kıtaatı Müfettişi Mersinli Cemal Paşa'ydı. Amasya'da mutabık kalınan hususlar şunlardı. A. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Hükümet sorumluluğunu kavramış değildir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. B. Milletin sesini dünyaya duyurmak ve kaderini tayin etmek için her türlü tesir ve murakabeden uzak bir milli kongrenin toplanması şarttır. C. Bu kongre Anadolu'nun her bakımdan en emin yeri olan Sivas'ta süratle toplanmalıdır. Kongreye delege olarak her livadan, milletin güvenini kazanmış 3 delegenin derhal yola çıkarılması gerekmektedir. Kongrenin toplanacağı milli bir sır olarak gizli tutulmalı ve delegeler kişiliklerini belli etmeden seyahat etmelidir. Erzurum'da 10 Temmuz'da toplanacak olan bölge kongresinden sonra Sivas Kongresi açılacaktır. Erzurum Kongresi üyeleri de Sivas Kongresi'ne katılacaklardır. Bu zamana kadar Sivas Kongresi delegeleri Sivas'a yetişmelidir. D. Kumandanlar yerlerini terk etmeyeceklerdir. Eğer bir kumandan görevinden alınırsa, yerine tayin edilen kumandanın durumuna bakılacak, güvenilir bir kimse ise kumanda teslim edilecek, değilse hiçbir suretle kumanda mevkii terk edilmeyecektir. Bu kararlar Anadolu İhtilali'nin bildirisi niteliğindeydi. Dipnot, bu tamime Mustafa Kemal Paşa gizli beyanname demektedir. Bakınız Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, sayfa 11. Kararların bir kısmı gizlilik kaydı ile 22 Haziran 1919 tarihinde kolordu kumandanlıklarına, valiliklere ve mutasarrıflıklara tamim edildi. Bir gün önce de Mustafa Kemal Paşa bu esasları kısmen ifade eden, daha açıkçası ihtilalin başlamak üzere olduğunu bildiren bir mektup kaleme alarak İstanbul'da bazı kimselere gönderdi. Böylece ihtilal bildirisi hazırlanmış ve gizli kalmak şartıyla ilgililere duyurulmuş oluyordu. Milli mücadele literatüründe Amasya kararları ve Amasya tamimi diye anılan ihtilal bildirisi Anadolu ihtilalinin başladığını ifade etmektedir. Amasya kararlarının gizli kalması arzu edildiği halde kısa bir süre sonra hükümet tarafından öğrenildi. Böylece İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa'nın niyeti kesinlikle anlaşılmış oluyordu. Artık Mustafa Kemal Paşa'yı ordu müfettişi olarak Anadolu'da tutmak hükümet için mümkün değildi. Başlangıçta fazla ısrar etmeden kendisini İstanbul'a getirmek isteyen hükümet, bundan sonra işe daha büyük önem vermiş ve adeta Mustafa Kemal Paşa'yı zorlamaya başlamıştır.